Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Hepiniz bu programa hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, Suriye'nin güneyi, kıyı bölgesinin arkasından Fırat Nehri'nin batısındaki çöllere kadar uzayan bölge Filistin diye anılıyor. Burası bir taraftan zaman zaman ve uzun aralıklarla Asya'dan, bir taraftan deniz yoluyla batıdan, ayrıca Arap Yarımadası'ndan gelen göçler dolayısıyla tam bir kavimler kokteyline dönüşmüş olduğu için Orta Mezopotamya devletlerinden Akatlar onlara göçebe manasına Filist derlerdi. Yaşadıkları yerlere de göçebeler, göçmenler, muhacirler yurdu demek olan Filistin adını vermişlerdi. Demek ki Filist göçebe, Filistin göçebeler yurdu demek. Bu çeşitli ırklar zamanla ve bir arada yaşama neticesi müşterek bir kültüre sahip tek millet haline geldiler. Deniz yoluyla batıdan gelen Akdeniz orijinli muhacirlerin bir kısmı ise öbürleriyle karışmadılar. Bunlardan kuzeye doğru uzayan ve iç kısımdan yüksek dağlarla ayrılmış olan dar kıyı şeridine yerleşmiş, burada şehirler kurmuş, orijinal bir kültür, orijinal bir medeniyet geliştirmiş olanlar Fenikelilerdir. Güney bölgede yerleşenler ise Kenaniler olarak anılmışlar. Demek Fenikelilerle Kenaniler karışmamışlar. Kenanili yani Arz-ı Kenan önce Fenike ve Filistin'i de içine alan bölgenin adıydı sevgili dinleyiciler. Doğu kaynaklarına göre Kenan, Hazreti Nuh'un dördüncü oğlu Yam'ın asıl adıdır. Bazılarına göre Hazreti Nuh'un torunudur, Sam'ın veya Ham'ın oğludur. Kenan, bir rivayette mor, bir rivayette ise yayılmış manasına gelir. Bu bölgenin toprağa gidenler zaten görür, morumtırak bir topraktır Kenan ilinin. Aynı zamanda Kenaniler bu bölgeye yayılmışlar, her iki manası da var. Filistin'de ayrıca ırk hususiyetlerini muhafaza eden Moablar vardı, Madyanlar vardı, Amalika vardı, Edanlar vardı, Amonlar vardı. Bunlar hep Sami soyundan göçebelerdi. Bunlar zamanla yerleştiler ve hür site devletleri, şehir devletleri kurdular. Filistin halkı ziraat ve hayvancılıkla geçinirlerdi. Buğday tarlalarından başka bağları ve incir bahçeleri vardı. Etrafı surlarla çevrili şehirlerde otururlardı. Tunçtan yapılmış silahlar kullanırlardı. Savaş arabalarıyla harp ederlerdi. Baş şehirleri Gazze şehriydi. Peki bu İbraniler nereden geldi? Tarihi tamamen tespit edilemeyen bir zamanda Mısır'da 19. sülale zamanında, Firavun 2. Seti'nin hükümdarlığı zamanında, buna göre M.Ö. 1180 yıllarında doğudan gelen bir toplum Filistin işgale başladı. Bunlar Ürdün Nehri'nin öte yüzünden geldikleri için Filistinliler onlara karşı tarafın adamları, suyun öte yakalıları manasına Hebru dediler. İbrani sözü buradan gelir. Halil şehri de öyle. Hebrun'dur onun ismi. Bu İbraniler tek bir millet ve ırk değildi. Tek tanrılı aynı dini kabul etmiş, Hurrili, Mitannili, Hitit, Arami, Asurlu, Kaldeli gibi birçok halktan meydana gelmiş ve ortak bir kültür sebebiyle milli ve siyasi bir cemaat meydana getirmişlerdi. Kendilerini İsrailoğulları diye anarlardı. İsrail, aralarından yetişmiş olan peygamberlerden Hazreti Yakup'un lakabıydı. Allah adamı, Allah yolunda giden, Allah yolunda mücadele eden manasına gelmektedir. İsrailoğulları M.Ö. 2300 yıllarında merkezi bugünkü Urfa olan Hurri memleketini tek tanrılı dinlerin düşmanı olan hükümdar Arna Morada, yani Nemrut diye tanıyoruz biz onu, bunun baskısı sebebiyle terk etmiş, Peygamber Hazreti İbrahim'in liderliğinde güneye doğru göç etmişler. Yolda kendilerine katılan ve dinlerini kabul eden birçok Mezopotamya kavimleriyle ve Amurru denilen Sami göçebelerle beraber Güney Filistin bölgesine yerleştiler. Ancak bunlar şehir hayatını ve ziraatı bilmez, sadece hayvancılıkla geçinirlerdi. Bir süre geçince bunlar büyük bir kıtlık felaketine uğradılar ve çadırlarını sökerek yaşanabilecek bir yurt aramak için daha güneye doğru çetin bir göç yolculuğuna çıktılar. Çölde dolaşan öbür göçebelerin kuraklık zamanında, kıtlık zamanında yaptıkları gibi gidip Nil deltasına indiler ve yerleştiler. Kendileri Mısırlılar tarafından evvela iyi karşılandılar ama zamanla ülkenin istenmeyen kişileri oldular. Bunun sebebi de tabii din ayrılıklarıydı. Mısırlılar kendi ilahlarına tapmayan, onları aşağı gören İsrailoğullarını tahammül edemiyorlardı. Ama gençlerini ağır işlerde kullanmak isteyen Firavun göçüp gitmelerine de müsaade etmiyordu. Sonunda M.Ö. 1220 yılında Hazreti Musa İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarmaya muvaffak oldu. Ve arz-ı mevut, yani vaat edilmiş toprak diye andıkları Filistin'e doğru yola düzüldü. Onları Sina çölünden geçirerek Kadeş, yani aynı Kudüs'e kadar getirdi. İsrailoğulları bu şehrin civarında 40 yıla yakın bir süre yaşadılar. Sonra tekrar yola çıkıp yukarıda söylemiş olduğumuz gibi Filistin'e geldiler. Filistin halkıyla uzun bir mücadele yaptılar. Sonra bu memleketin dağlık bölgelerinde yerleştiler. İsrailoğulları baştan beri kendilerinin Sıpt adını verdikleri 13 klana ayrılmışlardı sevgili dinleyiciler. Bunlar Benyamin, Simeon, Levi, Kahar, Aker, Zabulon, Neftali, Dan, Menaşe, Roben, Efraim, Gat ve Yuda klanlarıydı. Zamanla bu klanların her birinin ismi Hazreti Yakup'un oğullarının birinden geliyor. 12-13 oğlu vardı ya malum. Bunlar zamanla göçebeli bıraktılar sevgili dinleyiciler. Ziraata yöneldiler ve şehir hayatı yaşamaya başladılar. Filistinlilerle bir süre barış içinde yaşadılar. Sonra onların hücumuna uğradılar, yenildiler ve esarete düştüler. Sonra Benyamin klanından Saul veya Talut M.Ö. 1044 yılında yeni bir mücadeleye atıldı. Bütün klanlar onun emrine girdiler ve düşmanlarını yendiler. Talut artık İbraniler kralı, İbraniler hükümdarı diye tanınıyordu. Ancak Talut yeni bir harpte yenildi, ordusu mahvoldu, kendisi ve 3 oğlu bu harpte öldüler. Bunun üzerine Benyamin ve Efraim klanları onun en küçük oğlu İşboşet'i hükümdar ilan ettiler. Ancak Talut'un damadı Yuda klanından ve o sırada kendisine peygamberlik gelmiş olan Hazreti Davut bunu tanımadı. Bir süre sonra İşboşet bir suikaste kurban gidince Hazreti Davut M.Ö. 1020 yılında peygamberliği ve hükümdarlığı şahsında birleştirdi. İbraniler hükümdarı oldu. Hemen harbe girişti. Hem Filistinlileri hem de onlara yardım eden Kenanilerle Amurru diye anılan Sami sitelerini kesin şekilde yendi. Bunlardan Amalika denilen kavim tamamen ortadan kalktı, helak oldu sevgili dinleyiciler. Bunun üzerine Hazreti Davut bu bölgede muntazam, güçlü ve büyük bir devlet kurdu. Demek ki sevgili dinleyiciler, İbraniler, yani şimdiki Yahudilerin ataları, bugünkü Urfa havalisinden Filistin'e yerleşmişler. Filistin'den Mısır'a, kıtlık sebebiyle Mısır'a yerleşmişler. Mısır'da Hazreti Musa bunları almış, tekrar efendim Filistin'e getirmiş. Bu hikayeleri biliyoruz zaten. Hazreti İbrahim zamanında Urfa'dan ayrıldıklarını, Filistin'e yerleştiklerini, Hazreti Yusuf zamanında meşhur kıtlık senesi, İsrailoğullarının Mısır'a yerleştiklerini, çünkü malum Yusuf peygamber Mısır Maliye Nazırı olmuştu. Daha sonra Hazreti Musa zamanında tekrar Filistin'e döndüklerini biliyoruz. Ve Filistin'e döndükten sonra işte Davut peygamber zamanında burada büyük bir devlet kurdular. Ve düşmanlarını bertaraf ettiler. Şimdi bu devlete yeni bir başşehir lazımdı. Kenaniler dedi ki, Fenikeliler, Kenaniler, buraların eski halkı, bunların Seyhun Dağı'nın üzerinde Yebus adlı müstahkem bir şehirleri vardı sevgili dinleyiciler. Bunun üç tarafı Kedran Irmağı'nın aktığı üç derin vadiyle çevriliydi. Yebus, denizden Ürdün'e ve Suriye'den çöle giden yolların üstündeydi ve büyük bir stratejik ehemmiyeti vardı. Hazreti Davud, çetin bir kuşatmadan sonra şehri zapt etti. Ve Yeruşalem, Orşilim, Kudüs adını vererek kendisine baş şehir yaptı. Selamet şehri. Seyun Dağı'nın üzerinde de kendisine taştan ve sedir ağacından bir saray inşa ettirdi. Hazreti Davud milattan önce 973 yılında vefat etti. Yerine oğlu Hazreti Süleyman geçti. Babası düşmanları tamamen yenip mahvettiği için Hazreti Süleyman harp ihtiyacı hissetmedi. Sur şehrinden Fenikeli mimarlar getirtti. Fenikeliler sanatta çok ileriydiler. Kendisine yeni ve pek muhteşem bir saray yaptırdı. Bu sarayın büyük salonu 52 metre uzunluğundaydı. 26 metre genişliğindeydi ve 15 metre yüksekliğindeydi. Tavanı sedir ağacından 4 sıra sütuna dayandırılmıştı. Hazreti Süleyman bu salonda fil dişinden büyük bir tahta otururdu ve adalet dağıtırdı. Tahta 6 basamakla çıkılırdı. Basamakların iki tarafında altın zincirlerle bağlı 2 sıra aslan bulunmaktaydı. Hazreti Süleyman Mısır Firavunu'nun kızıyla evlenmiş ve onun için ayrı bir de saray yaptırmıştı. Hazreti Süleyman'ın kendi sarayında 700 hanımı ve 300 odalı cariyesi vardı. Babası Hazreti Davut'un 100 hanımı, 300 cariyesi vardı. Hazreti Süleyman'ın ayrıca pek kalabalık bir maiyeti vardı ve çeşitli hizmetleri vardı. Hepsi bu sarayda yaşardı. Saray mutfağı için her gün 30 sığır, 100 tane koyun kesilirdi. Geyikler, karacalar, av kuşları bu hesabın dışındaydı. Hazreti Süleyman, İsrailoğulları hükümdarlarının en zengini, en kuvvetlisiydi. Devrinde hiç harp olmamıştı sevgili dinleyiciler. Memleket ve halk tarımla, ticaretle zengin olmuştu. Herkes kendi asmasının, kendi incirinin altında emniyet ve refah içinde yaşamıştı. İşte zaten Hazreti Süleyman zenginlik sembolü olarak anlatılır. O zamanlar mevcut memleketlerin hepsinden birçok kişi Hazreti Süleyman'ı görmeye gelmişlerdi. Yemen'deki Seba ülkesinin hükümdarı hanım idi, Belkıs. O da kalabalık maiyetiyle ve hediye olarak altın, kıymetli taşlar ve ıtriyatla yüklü develerle geldi. Hazreti Süleyman'la görüştü. Ona pek çok meseleler sorup cevabını aldı. Ayrılırken söylendiğinden çok daha zengin ve çok daha akıllı olduğunu gördüm. O müstesna bir insan demişti. Daha sonra Belkıs Hazreti Süleyman'la evlenmiştir. Ve aralarında malum bir kitaplara, şiirlere konu olan bir aşk yaşanmıştır. Hazreti Süleyman'ın en mühim eseri şüphesiz ki Mescid-i Aksa veya Beyt-i Mukaddes diye anılmış olan Mabedi Süleyman'dır. Bu Mabedi Süleyman'dan bugün bir duvar kalmıştır. İbraniler böyle abidevi eserler yapmayı bilmezlerdi sevgili dinleyiciler. Onun için Hazreti Süleyman yine bu işlerde mahir olan Fenikelilerin yardımına müracaat etti. Dostu Sur Kralı Hiram ona mimarlar ve ustalar gönderdi. Tabii evvela mabedin yerini hazırlamak icap ediyordu. Hazreti Süleyman bunun kendi sarayı yakınında ve dağın tepesinde kurulmasını arzu ediyordu. Halbuki tepe gayet dardı. Evvela burasını genişlettiler. Kuzey tarafta dağ yukarı doğru yükselmekteydi. Burada kayalık içinde 800 metrelik bir yarık açıldı. Öbür taraflarda arazi aşağıya uçurum halinde iniyordu. Buralarda büyük kayalıklarla dolduruldu, istinat duvarları yapıldı. Böylece 450 metre uzunluğunda 300 metre genişliğinde bir set meydana geldi. Ve işte mabet bunun üzerine kuruldu. Hazreti Musa'ya Allah tarafından inen 12 emir, bunların saklandığı 10 emir, bir de ayrıca 2 emir var. Bunların saklandığı Tabut-u Ahit veya Tabut-u Şehade denilen taş sandık artık burada saklanmaya başlandı. 7 yılda tamamlandı mabedi Süleyman. Bundan sonra İbranilerin Kâbesi oldu. Rivayet edildiğine göre sevgili dinleyiciler, Hazreti Süleyman her gün inşaatı dolaşırdı ve her sabah mihrabın konulacağı yere çıkmış yeni bir bitki görür, adını ve neye yaradığını sorar, bitki de cevap verirdi. Malum Hazreti Süleyman bütün hayvanların ve bitkilerin dilini bilir, onlarla konuşmaya muktedirdi. Bu bitki yapraklarının, çiçeklerinin, köklerinin hangi hastalıklara iyi geldiğini söylerdi. Bir gün yeni bir bitki gördü Hazreti Süleyman. Senin adın nedir diye sordu. Bitki ar diye cevap verdi. Ar Süryanice, İbranice keçi boynuzu demek sevgili dinleyiciler. Peki dedi Hazreti Süleyman, senin dedi hususiyetin nedir? Keçi boynuzu dedi ki, dile geldi. Benim bittiğim yerde yapı yaptıran, o yapı bitmeden vefat eder dedi. Hazreti Süleyman böylece ömrünün sonuna yaklaşmakta olduğunu anladı. Ve inşaata bakan bir kule ve bunun üzerinde fenike camından küçük saydam bir oda yaptırdı. Mimarlara siz işe devam edin, ben sizi buradan gözleyeceğim diyerek buraya girdi. Ve çok geçmeden de vefat etti. Ancak dayandığı asa dengesini sağladığı için aşağıdakiler onun vefat ettiğini anlayamadılar. Harıl harıl çalışmaya devam ettiler. Bu arada o işçiler arasında Allah'ın Hazreti Süleyman'ın emrine gönderdiği cinler de bulunuyordu. Cinler ve insanlar Hazreti Süleyman'ın mabedi için çalışıyorlardı. Tabi peygamberlerin de İslam inancına göre çürümeyeceği esası var. Hal böyle olunca kimse onun vefat ettiğini anlamadı ve bakarlardı ki Hazreti Süleyman o kulede oturuyor, çalışmaya devam ettiler. Bu sırada bir kurt, tabi küçük bir kurt, tahta kurdu, asaya girdi ve onu kemirmeye başladı. Sonunda asa çürüdü, bir gün kırıldı ve Hazreti Süleyman yere düştü. Yanına vardıkları zaman onun artık yaşamadığını anladılar. Ancak inşaat aynı gün bitmiş, mabet tamamlanmış, aynı zamanda Hazreti Süleyman'ın 40 sene sürmüş olan hükümdarlığı da sona ermiş bulunuyordu. Hazreti Davut'un kurduğu ve Hazreti Süleyman'ın devam ettirdiği bu büyük devlet, bu güçlü devlet böyle uzun müddet rahat huzur içinde yaşadı sevgili dinleyiciler. Ancak milattan önce 587 yılında Kudüs, Babil hükümdarı Nebukadnezar veya Buhtun Nasır diye Arap dünyasında tanınır, o hükümdar tarafından zapt edildi. Şehirle beraber Mabedi Süleyman'da, Mescid-i Aksa'da harap edildi, tahrip olundu. Bütün büyük aileler Babil'e sürüldü. İşte İsrailoğullarının meşhur Babil esareti böyle başladı. Babil devleti Medyalıların hükümdarı olan Kurus veya Keyhüsrev, bizdeki meşhur ismiyle Keyhüsrev tarafından milattan önce 539 yılında ortadan kaldırılınca 50 yıllık bir esaret devri de sona erdi. İsrailoğulları Kudüs'e dönüp boş ve harap şehri yeniden kurdular. Ve Mabed-i Süleyman'ı da aynı yerde inşa ettiler. Ancak bu artık eskisi kadar muhteşem değildi tabii ki. Romalılar milattan önce 63 yılında Filistin'i zapt ettiler sevgili dinleyiciler ve bir Roma eyaleti haline getirdiler. Eyaletin merkezi Kudüs'tü. Romalılar bu yeni tebaalarının dinlerine, adet ve geleneklerine dokunmadılar. Ancak onlar 66 yılında Roma idaresine başkaldırınca İmparator Vespasianus oğlu Titus'u bir orduyla buraya gönderdi. Titus Kudüs'ü muhasara etti. Kudüs 5 ay dayandı ama sonra açlıktan teslim olmak zorunda kaldı. Titus şehri harap etti. Mabed-i Süleyman, Mescid-i Aksa evvela yağmalandı. Değerli eşyası ve som altından meşhur 7 kollu mukaddes şamdan ile tabutun mukaddes örtüsü 700 esirle beraber zafer alayında teşhir edilmek üzere Roma'ya götürüldü. Kudüs artık yanmış ve yıkılmış bir harabeden ibaretti. Romalılar bu mabedin bulunduğu yerde ordugahlarını kurmuşlardı. Esasen mabetten geriye tek bir duvar kalmıştı. Ve Romalılar Yahudilerden hayatta kalanların bu duvarın dibinde eski haşmetli günleri anarak ağlamalarına müsaade etmişlerdi. Bu anane bugün hala devam eder ve bu yüzden burası ağlama duvarı diye anılmaktadır. İşte bu Titus hadisesi sonrasında Yahudiler dünyanın dört bir yanına dağıldılar. Sağ kalanlar tabii. Ve üçüncü bir sürgün hayatı başladı Yahudiler için. Birincisi Mısır, ikincisi Babil, üçüncüsü bu sürgün. Ve bu sürgün yüzlerce hatta binlerce yıl devam etti sevgili dinleyiciler. 1900'lü yılların başında, 20. yüzyılın başında Yahudiler tekrar eski memleketlerine dönmeye başladılar. Siyon hareketi neticesinde. Ve 1948 yılında malum burada İsrail Devleti kuruldu. Eski isim verildi. Yani vaktiyle bu devletin adı İsrail'di. İsrailoğullarının devleti manasına. Ve Hazreti Yakup'un bu ismi bu devlete verildi. Ve 50 yıldan fazla bir zamandır İsrail Devleti burada varlığını devam ettiriyor. Yeri gelmişken sevgili dinleyiciler, Hazreti Süleyman'ın meşhur tahtı da şark efsanelerinde çok ehemmiyetli bir yer tutardı. Bu taht hiçbir yere değmeden havada dururdu. Ve bu hal pek çok şairlere ilham vermiştir. Bu arada bizim meşhur Türk şairi Ziya Paşa şu beyti söylemiş. Seyretti heva üzre denir tahtı Süleyman, oğul saltanatın yeller eser şimdi yerinde. Evet, bugün de havadan sudan, dereden tepeden derken epey laf ettik, sizlere epey yorduk, başınızı ağrıttık. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola demiş eskiler. Böylelikle bir Çınaraltı programının da bu hafta sonuna gelmiş oluyoruz. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmak ümidiyle hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.